Dudaktan kalbe.
Ayrım 28.
Geç kalırım, belki evdekiler de işitmişlerdir. Dayınızla Makbule telaş ederler. Vedat ona hak veriyor, evet evet gecikmeyiniz diyordu. Fakat Dudu ısrar ediyordu. Nasıl ev sahibisin Avedat Bey? 5 dakikacık, sana taze çay pişirdim. Bir bardak da hanıma ikram etmeyelim mi? Hem baksana ne kadar üşümüş, biraz elini yüzünü ısıtsın. Lamia çok üşümüştü. Ara sıra dişleri birbirine çarpacak kadar titriyor, morarmış parmaklarını nefesiyle ısıtıyordu. Meryem Dudu onları kendi misafir odasına aldı, taşlıktaki mangalı da getirip bırakarak, ''Siz ısına durun, ben şimdi çayı hazırlarım.'' dedi. İhtiyar kadın bu mini mini odayı pek hatırlı misafirlerine açardı. Bütün kıymetli eşyasıyla kocasından kalan yadigarlar burada dururdu. Vedat yırtıkları yeşil bir bezle yamanmış mor atlas kaplı kanepeye oturmuştu. Lamia alçak bir tezgah iskemlesi alarak mangal başına geçti. Ateşi gördükçe büsbütün sızlayan parmaklarını ovuşturarak ''Allah azı olsun ev sahibinden, donacaktım.'' diyordu. Duvarlar muska şeklinde cins cins çeşit çeşit bez parçalarından yapılmış halılarla örtülüydü. Meryem Dudu aile fotoğraflarından gazete, kitap resimlerine kadar eline ne geçtiyse bu halıların üstüne asmış, dikmiş, yapıştırmıştı. Vedat sesini alçaltarak söylüyordu. ''Benim ev sahibim cidden antikadır. Dünyada bu odadan daha gülünç, daha eğlenceli bir müze tasavvur edemiyorum. Hele etrafınıza bir bakın. Şu uzun saplı, kaşık gibi bir şey. Rahmetli kocası bununla arkasını kaşırmış. Şunu al, vaktiyle anası gelin olurken bindiği katırın nalıymış. Şu tahta kutuda büyük babası vaktiyle altın doldururmuş. Bunları bana birer birer anlattı.'' Meryem Dudu'nun elindeki çay tepsisiyle içeri girmesi üzerine Vedat sözü değiştirdi, bu defa Makbule'den bahsetmeye başladı. Dayızadesinin hopbalıkları, münasebetsizlikleriyle inceden inceye eğleniyor, Makbule'nin bazı hallerini, tavırlarını öyle güzel taklit ediyordu ki, genç kadın kahkahalarla gülmekten kendini alamıyordu. Fakat yine bu fırsattan istifade ederek genç kızı müdafaaya başlamıştı. ''Ne kadar insafsızsınız Vedat Bey, Makbule fena kalpli bir kız değil. Biraz havai, biraz sade dil. Fakat siz onu istediğiniz gibi terbiye edebilirsiniz. Sonra düşününüz ki bir çare sizi çok istiyor. Onun üzüldüğünü gördükçe ben de üzülüyorum.'' Lamia bunları söylerken ara sıra parmaklarıyla şakaklarını sıkıyordu. Vedat Bey sözünü keserek, ''Rahatsız mısınız?'' dedi. Genç kadın, ''Başımda bir ağırlık, gözlerimde bir hafif karartı var.'' dedi. ''Ehemmiyetli bir şey değil, geçer. Biraz evvel geçirdiğim korku ve heyecanın neticesi olacak.'' Tekrar Makbule'den bahsetmeye başlamıştı. Vedat da şimdi ağır ve ciddi konuşuyor, bu genç kızla niçin evlenmesine imkan olmadığını uzun uzun anlatıyordu. Genç adam biraz evvelki neşe ve canlılığını kaybetmişti. O da başında şiddetlice bir ağrı, vücudunda bir kesiklik hissediyordu. Hafifçe gerinerek, ''Ne kasvetli bir gün Lamia Hanım.'' dedi. ''Bu saatte adeta ortalık karardı. Bende de sizin gibi bir rahatsızlık var. Siz biraz hafiflediniz mi?'' Lamia yine cevap vermedi. Sağ kolunu yanındaki kanepeye dayanmış, alnını bileğinin üstüne koymuştu. Bu tabii bir oturuş değildi. Omuzları hafifçe titriyor, sol kolu yanına sarkıyordu. Vedat müşkülatla yerinden kımıldandı. ''Yenge, rahatsız mısınız?'' diye sordu. Lamia yine cevap vermedi. Vedat ona doğru eğildi, sualini tekrar ederek omzuna dokundu. Genç kadının kolu birdenbire kanepenin kenarından kurtuldu, vücudu cansız bir şey gibi yere yuvarlandı. Vedat ona muavenet etmek istiyor fakat kabus içinde gibi eli kolu hareket etmiyordu. Şaşkın bir nazarla etrafına bakınmaya başladı. O da kutu gibi kararıp derinleşiyor, uzak buğuk sada akisleri veriyordu. Gözleri bu karanlığın içinde mangala, tepeleme dolu kömür ateşinin üstünde hala yanıp sönen hafif mavi alevlere dikildi. Neye uğradıklarını o vakit anladı, bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Son kuvvetini toplayarak kapıya doğru birkaç adım attı, birdenbire ayakları bir şeye takıldı, Fakat düşerken kapının topuzuna yapışmış, kolunun sert sadmesiyle onu açmaya muvaffak olmuştu. 19. Lamia o gece hiç kendini bilmedi. Vücudu ateşler içinde yanıyor, ara sıra anlaşılmaz kelimeler söyleyerek sayıklıyordu. Ertesi sabah ağır bir uykudan uyandığı vakit havayı açmış buldu. Gökyüzü ıslak menekşeler rengindeydi. Göz alabildiğine uzanıp giden karlı manzaralar üstüne parlak bir bahar güneşi dökülmüştü. Genç kadın yorgundu. Fakat akşamki buhranlarından eser kalmamıştı. Bilakis içinde bu güzel sabah gibi taze bir şey hissediyordu. Pencerenin yanında sessiz sedasız dikiş diken Emine teyzeden Mebrure'yi istedi, çocuğu yatağının içine alarak saçlarını taradı. Bir aralık Makbule de odaya gelmişti. Lamia onun boynuna sarılmasını, yatağının yanına çıkıp oturarak dünkü vakayı mübalağalarla anlatmasını bekliyordu. Fakat genç kız bu sabah neşesiz ve durgun görünüyordu. Başını bir beyaz yeminiyle sımsıkı çatmıştı. Lamia'nın sorduğu suallere tek tük cevap verdi, sonra bir iş bahane ederek dışarı çıktı. Kemal Bey de o sabah görünürlerde yoktu. Lamia kocasıyla üvey kızının bugün bu kadar kendisini ihmal etmelerine hayret ediyordu. Emine nineye binbaşının nerede olduğunu sordu, sabahleyin erkenden sokağa çıktığını söyledi. Genç kadın biraz sonra yatağından kalkmış, yavaş yavaş odasının içinde dolaşarak giyinmeye başlamıştı. Bir aralık kocasının sesine benzer bir ses işitir gibi oldu. Oda kapısını açarak kulak verdi, onun sesiydi. Kemal Bey aşağıda odada sert bir sesle kızını azarlıyordu. Makbule cevap veriyor fakat çok yavaş söylediği için ne dediği anlaşılmıyordu. Lamia bu sabah evde gördüğü, işittiği şeylerden korkmaya başlamıştı. Yavaş yavaş aşağı indi, onların bulunduğu odaya girdi. Baba kız onu görünce sustular. Makbule başını öte tarafa çevirerek odadan çıktı. Rengi biraz evvelkinden daha uçuk, gözleri kıpkırmızıydı. Binbaşı sokaktan yeni gelmiş, daha paltosunu çıkarmamıştı. Soğuk bir tavırla, ''Nasıl, bir şeyin kalmadı ya inşallah?'' diye sordu. Karısına bakmaya mecbur olmamak için başını pencereye çeviriyor, kaşlarını çatıyordu. Lamia telaş göstermemeye çalışarak sordu. ''Makbule'ye ne oldu?'' ''Bir şeye canınız mı sıkıldı?'' ''Beni korkutuyorsunuz Kemal Bey. Ne var Allah aşkına?'' Binbaşı aynı çatkın çehre, sert ve soğuk tavırla kapıya döndü, yürüdü. ''Hayır, daha sonra konuşuruz.'' ''Hayır Kemal Bey, görüyorsunuz ki merak içindeyim, üzmeyiniz beni.'' Kocasının inatçı sükutu karşısında ne düşüneceğini bilemiyor, zihninden türlü fena ihtimaller geçiriyordu. Birdenbire Vedat aklına geldi. Emine nine sabahleyin onun da aynı kömür kazasına uğradığını, dünden beri onun da hasta yattığını söylemişti. Sakın o daha ağır hasta olmasın. Yahut da bu fikir onu öyle heyecana düşürdü ki kendini zapt edemedi, gözlerinde büyük bir korkuyla, ''Vedat Bey'' dedi, ''sakın Vedat Bey'e bir şey olmasın.'' Kapıdan çıkmak üzere olan binbaşı şiddetle döndü, yüzü takalluz ederek kızarıyor, gözlerinin içi yanıyordu. Sert bir şey söyleyecekti fakat kendini zapt etti, cebri bir sükûnetle sordu. ''Artık hasta değil misin? Beni dinleyecek halde misin?'' Lamia kül gibi kesilmişti, titreyerek cevap verdi. ''Bir şeyim yok, buyurunuz.'' ''Suallerime açık cevap ver. Dün orada, onun evinde ne işin vardı?'' ''Ne işim mi vardı?'' ''Vedat Bey elbette size söylemiştir. Dün misafirlikte işittim ki...'' Binbaşı onun sözünü kesti. ''Ben onu görmedim. Bu vakalar üzerine artık doğrudan doğruya sana soruyorum. Hiçbir şeyi gizlemeden cevap ver.'' Genç kadın kocasının nasıl bir şüpheye düştüğünü o vakit anladı. Bir gün evvelki vakaları süratle gözlerinin önünden geçirdi, binbaşı bu şüphesinde haklıydı. Şimdi ne yapacak, kendisinin de Vedat'ın da hiçbir günahı olmadığını neyle ispat edecekti? Gördüğü bunca felaketlerden sonra niçin bu kadar tedbirsizce hareket etmişti? Vakayı olduğu gibi anlatırsa Kemal Bey'e biraz emniyet gelebileceğini düşündü, gözyaşlarını, isyanlarını zapt etti. Şaşkınlık ve teessürle hiçbir noktayı unutmamak için bütün takatini sarf ederek söze başladı. İkide bir de ıslak ve hummalı gözlerini kocasının yüzüne kaldırıyordu. Binbaşı hissiz ve sükunla dinliyor fakat inanmıyordu. Sararmış dudaklarında acı bir gülümseme, pencereden dışarıya bakmakta inat eden gözlerinde meyus bir kanaat vardı. Lamia ne yapsa onun kalbinden bu şüpheyi çıkaramayacağını anladı, hikayesini yarıda bırakarak aczinden ağlamaya başladı. Binbaşı, karısının gözyaşlarının dinmesini aynı hissiz sükunla bekledi, sonra ağır ağır söylemeye başladı. Lamia, bunlar beyhude. Seninle gayet ciddi konuşmak lazım. Bizim evlenmemiz münasebetsiz bir şeydi. Bunu inkar etmemeli. Bu işe razı olmakla sen bir çocuk, ben bir bunak gibi hareket ettik. Sen küçük yaşta büyük felaketlere uğramışsın. Ben, hasılı bu münasebetsiz iş oldu. Ben insaflı, namuslu adamım Lamia. Söylemedim. Belli etmedim fakat kendimden 30 yaş küçük bir kızla evlenirken ne kadar arlandığımı Allah bilir. Kütahya'da ahbaplarımın yüzüne bakamaz oldum. Bir kahvede iki kişi konuşsa benden bahsediyorlar sanıyordum. Doğrusunu istersen ben Vedat'ın gelmesini hoş görmemiştim. Fakat bu şüpheyi hissettirmek çok çirkin, çok ayıp bir şey olacaktı. Onun gençliği beni eziyordu. Vedat Bey'in beğeneceği kadın Lamia ablama benzemeli dedi. Kızım ne söylediğini bilmiyordu. Nihayet dünkü vaka oldu. Bir jandarma neferili bir ihtiyar kadın telaşla buraya koşup vakayı anlattılar. Vedat'la seni kömür çarpmış. Hayatınız tehlikedeymiş. Makbule bir çığlık kopardı. Vedat'ı Lamia öldürdü. Birbirlerini sevdiklerini biliyordum diye haykırmaya başladı. O dakikada nasıl geberip gidemediğimi hayret ediyorum. Hasılı dünden beri Kütahya birbirine girdi. Sürgün doktorla binbaşının karısı bir odada kapanarak kendilerini zehirlemişler, kucak kucağa ölmek istemişler diyorlarmış. Hakikaten kabahatiniz var mı yok mu bunu bilmiyorum. İhtimal ki vaka senin anlattığın gibidir. İhtimal değildir. Mamafi ne de olsa bundan sonra beraber yaşamamıza imkan kalmadı. Seni artık evimde alıkoyamam. Bütün hayatımda doğru dürüst bir insan olarak kendimi tanıttıktan sonra bu yaşta bu akıbete uğramak istemezdim. Ne çare, kaderde bu da varmış. İhtiyar binbaşı kapının yanındaki kanepelerden birine çökmüş, başını ellerini içine almıştı. Lamia yalvarmak, ayaklarına kapanmak istiyordu fakat o elinin sert bir hareketiyle oda kapısını gösterdi, soğuk bir sesle "Allah rızası için beni yalnız bırak," dedi. 20. Lamia Hanım, birkaç dakika görüşebilir miyiz? Genç kadın elinde çocuğuyla mezarlığın arkasındaki tenha yoldan geçiyordu. Çok dalgındı. Birdenbire ürkerek başını çevirince doktor Vedat'ı gördü. Siz misiniz Vedat Bey? Birdenbire sesinizi tanıyamadım. Epeyce zamandan beri görüşmediğimiz için unuttunuz. Vedat adeti üzerine latife etmeye çalışıyordu fakat çehresi karışıktı. Sözleri dudaklarından dökülüyordu. Mebrure'nin saçlarını okşadıktan sonra çekingen bir tavırla, ''Ne vakitten beri sizi görmek istiyordum.'' dedi. ''Bir türlü çaresini bulamadım. Demin çarşıdan geçtiğinizi gördüm, gizlice peşinize takıldım. Adi bir sokak çapkını gibi sizi takip ettim, Allah'tan buraya saptınız. Bu ne hazım vaziyet değil mi Lamia Hanım? Biz ki hemen hemen kardeş olmuştuk.'' Vaka gününden sonra ilk defa birbirlerini görüyorlardı. Lamia hem seviniyor hem korkuyordu. Vedat onun endişeli bir tavırla sık sık etrafına baktığını görerek, ''Sizinle burada konuşmak iyi bir şey değil.'' dedi. ''Fakat ne çare ki ben buna mecburum. Hem zaten olan oldu. Ne yapsak bu iftiradan kurtulamayacağız. Şu yoldan dönelim mi?'' Lamia tereddüt ediyor, ''Söyleyeceğiniz uzun mu Vedat Bey?'' diye soruyordu. Genç adam ısrar etti. Herhalde 3-5 dakika serbest konuşmamız lazım. Vedat'ın gösterdiği ince yol boş bir tarlaya çıkıyordu. Papatyalar, gelinciklerle dolu otların arasında bir fakir çoban çocuğuyla 3-5 kişiden başka bir şey görünmüyordu. Vedat biraz evvelki sözleri tekrar ederek, ''Evet Lamia Hanım,'' dedi. ''Biz ki hemen hemen kardeş gibi olmuştuk. Son zamanlarda size seyrek uğramamın asıl sebebi Makbule değildi. Dayımın benimle olan ahbaplığınızı hoş görmediğini biliyordum. O gün kendi kendinize evime uğramak ihtiyatsızlığında bulunmanız canımı sıkmıştı. İhtimal hatırlarsınız, dayım belki merak eder bahanesiyle hemen eve dönmenizi istemiştim. Bunları kendimi günahsız göstermek için söylemiyorum. Ne de olsa bundan ben mesulüm. Dayımı görmek, ona hakikati olduğu gibi anlatmak istedim. Benimle görüşmeyi reddetti. Uzun bir mektup yazıp gönderdim. Mektubu açılmamış olarak iade etti. Hülasa, sizi müdafaa etmek için hiçbir çare bulamadım. Bu 10 gün içinde ne kadar ızdırap çektiğimi tahmin edemezsiniz.
Ayrım sonu.